Dördüncü gün öyle. At sodamalan toplamaya gidiyor. Minoritlerin gelmekte olduklarını görüyor. William ve Hubertinho ve minoritler uzun uzun konuşuyorlar. 22. Eons hakkında çok acıklı şeyler öğreniliyor. Bu düşüncelerden sonra üstadım artık hiçbir şey yapmamaya karar verdi. Daha önce de söylemiştim. Bazen tam bir eylemsizlik içinde olurdu. Sanki yıldızların artsız aralıksız döngüleri durmuş, o da onlarla birlikte durmuş gibi. O sabah da öyle yaptı. Ot şiltenin üstüne uzandı, gözleri açık, boşluğa dikilmiş, elleri göğsünde kavuşmuş, düzensiz ve yürekten olmayan bir dua mırıldanıyormuş gibi dudaklarını belli belirsiz kıpırdatarak. Düşünmekte olduğunu düşündüm ve düşünmesine saygı gösterip yeniden avluya çıktım. Güneşin gücünü yitirmiş olduğunu gördüm. Güzel ve açık başlamış olan sabah nemli ve puslu olmaya başlamıştı. Gece yarısından beri kocaman bulutlar kuzeyden gelip dağın doruğuna doğru yayılıyor, onu ince bir sis de örtüyordu. Sise benziyordu. Belki topraktan da sis yükseliyordu. Ama bu yükseklikte aşağıdan gelen sisle yukarıdan inen sis birbirinden güçlükle ayırt edilebiliyordu. Severnus'un domuz çobanlarıyla bazı domuzları neşe içinde topladığını gördüm. Damalan aramak için dağ yamaçlarından aşağıya, vadiye ineceklerini söyledi bana. Bu yarımadada yetişen mi Bonkia'da olsun, Benediktin ülkelerinin tipik özelliği olan bu lezzetli yeraltı yemişini henüz görmemiştim. Severnus bana damalanın ne olduğunu ve değişik biçimlerde pişirildiğinde nedenli lezzetli olduğunu anlattı. Çok güç bulunduğunu, çünkü toprağın altında mantardan daha derinlerde gizlendiğini, onları koku alarak bulabilen tek hayvanın domuz olduğunu söyledi. Ancak bulunca onları yemek istedikleri için domuzların hemen oradan uzaklaştırılıp damalanların topraktan çıkarılmaları gerekiyordu. Daha sonra beylerin ellerinde çapalarla hizmetçilerin önünde soylu tazılarmış gibi domuzların ardına takılarak bu ava katılmaya gönül indirdiklerini öğrendim. Gerçekten de daha sonraki yıllarda ülkemden bir derebeyi İtalya'da bulunduğumu öğrenince orada gördüğü gibi bazı beylerin domuzlarını niçin kendilerinin otlattıklarını sordu. Onların damalan aradıklarını anımsayarak güldüm. Ama bu beylerin yemek için yer altında damalan aramaya gittiklerini ona söyleyince onların Tufel yani şeytanı aradıklarını söylediğimi sandı. Hayretle bana bakarak dindarca haç çıkardı. Sonra yanlışlık anlaşıldı. İkimiz de güldük. İnsan dillerinin büyüsü böyledir. İnsanlar aralarında anlaşarak bazen aynı seslerle başka başka şeyleri anlatırlar. Severnus'un hazırlıkları merakımı uyandırınca ona katılmaya karar verdim. Bunun bir nedeni de onun herkesi üzüntüye boğan olayları unutmak için bu ava yönelmiş olduğunu anlamamdı. Severnus'un düşüncelerini unutmasına yardım ederek kendimin de kendi düşüncelerimi unutmak değilse bile en azından dizginleyebileceğimi düşündüm. Her zaman ve yalnızca gerçeği yazmaya karar verdiğimden vadide adını anmayacağım birini bir an için görebileceğim düşüncesinin için için beni kışkırttığını da gizlemiyorum. Ama kendi kendime ve neredeyse yüksek sesle iki heyetin o gün gelmeleri beklendiğinden belki onlardan birini görebileceğimi söyledim. Dağın dönemeçlerinden yavaş yavaş inerken hava açıyordu. Güneş çıkmamıştı. Gökyüzünün üst kesimi yoğun bulutlarla kaplıydı. Ama nesneler açık seçik ayırt edilebiliyordu. Çöken sis hep başımızın üstünde kalıyordu. Gerçekten de biraz daha aşağıya inince dönüp dağın doruğuna baktığım zaman artık hiçbir şey göremedim. Yamacın yarısından yukarıya dek dağ doruğu, yüksek düzlük, edifisyum her şey sisler arasında itip gidiyordu. Geldiğimiz günün sabahı dağlık bölgeye vardığımızda bazı dönemeçlerden 10 mil ya da daha az uzaklıkta deniz hala seçilebiliyordu. Yolculuğumuz beklenmedik görünümlerle doluydu. Çünkü kendimizi ansızın alabildiğine güzel koylara dik olarak inen bir dağ terasında buluyorduk. Çok geçmeden dağların arasından başka dağların yükselerek uzak kıyının görünümünü birbirinden gizledikleri derin boğazlara giriyorduk. Güneş vadilerin derinliklerini güçlükle işleyebiliyordu. Daha önce hiçbir yerde İtalya'nın o bölgesinde gördüğüm gibi denizle dağların, kıyı şeritlerinin ve yüksek kır görünümlerinin böylesine dar ve beklenmedik bir biçimde iç içe girdiğini görmemiştim. Boğazlar arasında ıslık çalan rüzgarda denizden gelen reçine kokularıyla buz gibi sert dağ esintilerinin dönüşümlü savaşını sezinleyebiliyordu insan. Ama o sabah her şey gri, hemen hemen süt mavisiydi. Boğazların uzak kıyılarına doğru açıldığı yerlerde bile ufuk yoktu. Ama bizi üzen öykümüzü çok az ilgilendiren anımsayışlarla oyalanıyorum sevgili okurum. Onun için Dertufeli arayışımızın ayrıntılarına girmeyeceğim. Önce benim gördüğüm Minorit rahipler heyetinden söz edeceğim daha çok. William'a haber vermek için hemen manastıra koştum. Üstadım konukların manastıra girip töre gereği başrahip tarafından karşılanmalarını bekledi. Sonra gidip onları karşıladı. Rahipler birbirleriyle kucaklaşıp selamlaştılar. Yemek saati geçmişti ama konuklar için bir sofra donatıldı. Başrahip onları kendi kendilerine William'la baş başa bırakmak inceliğini gösterdi. Kuralın yükümlülüklerinden kurtulmuş, rahatça yiyip içiyorlar. Bir yandan da birbirlerine izlenimlerini anlatıyorlardı. Tıpkı Tanrı bu sevimsiz benzetme için beni bağışlasın, bir savaş konseyi gibi düşman konuk yani Avignon heyeti gelmeden bir an önce toplanmaları gerekiyordu. Yeni gelenlerin hemen Yuvertinho'yla da buluştuklarını söylemeye gerek yok. Tümü de şaşkınlık, sevinç ve yalnızca uzun süre ortadan kayboluşunun ve bu yok oluşu kuşatan korkuların değil, onlarca yıl kendilerinin savaşına katılmış olan bu yürekli savaşçının niteliklerinin esinlediği saygıyla selamladılar onu. Heyeti oluşturan rahiplerden daha sonra ertesi günkü toplantıyı anlatırken söz edeceğim. Bunun bir nedeni de başlangıçta onlarla çok az konuşmuş olmam. Çünkü William, Hubertinho ve Chesinalı Michel arasında hemen yapılan üçlü toplantıya katılmıştım. Michel çok tuhaf bir adam olmalıydı. Fransisken tarikatına ateşli bir tutkuyla bağlıydı. Dünya nimetlerine düşkün, Romagnalı bir adam gibi çok insancıl ve neşeli, ağzının tadını bilen, dostlarına kavuşmaktan mutluluk duyan bir adam, ince ve çekingen olmasına karşın hükümdarlar arasındaki ilişkilerinden doğan sorunlara değinildiği zaman birden bir kurt gibi tetikte ve kurnaz, bir köstebek gibi sinsi, kahkahalarla gülebilen, ateşli gerilimler, anlamlı suskunluklar yaşayabilen, konuşmakta olduğu kimsenin sorusu, yanıtlamayı yadsıyışını bir dalgınlıkla örtmesini gerektirdiği zaman bakışlarını ustaca öteye çevirebilen biri. Yukarıdaki sayfalarda ona ilişkin bazı şeyler söylemiştim. Bunlar başkalarından işittiğim. Belki de onların da başkalarından duydukları şeylerdi. Oysa şimdi onun çelişik tutumlarını ve son yıllarda siyasal tutumundaki kendi arkadaşlarını ve onu izleyenleri bile şaşırtan ani değişiklikleri daha iyi anlıyordum. Minorit rahiplerinin başı olduğundan ilki olarak Ermiş Francisco'nun gerçekte onun yorumcularının kalıtçısıydı. Banoreccialı Bonaventure gibi bir öncülün ermişliği ve bilgeliğiyle yarışmak zorundaydı. Kuralın saygınlığını, aynı zamanda tarikatın öylesine güçlü ve büyük olan mal varlıklarını güvence altına almak zorundaydı. Tarikatın kendilerinden sadaka biçiminde de olsa, gönenç ve mal varlığının kaynağını oluşturan armağanlar ve bağışlar aldığı sarayları ve kent meclislerini gözetmek zorundaydı. Aynı zamanda tövbe gereğinin en ateşli tincileri tarikattan uzaklaştırmamasına, başında bulunduğu görkemli topluluğu parçalayarak onu sapkınlar güruhundan oluşan bir topluluğa dönüştürmelerine yol açmamasına da özen göstermek zorundaydı. Papa'ya, imparatora, yoksul bir yaşam süren rahiplere, kuşkusuz kendisini gökyüzünden gözetleyen Ermiş Francisco'ya, yeryüzünden gözetleyen Hristiyan halka yaranmak zorundaydı. Michel Provence'in en boyun eğmez rahiplerinin beşini ona teslim etmekte duraksamamış, Papa'nın onları yakmasına izin vermişti. Ama tarikata girmiş olanların çoğunun İncil'in öngördüğü yalın yaşamı izleyenlerin duygularını bölüştüklerini görünce Michel öyle davrandı ki 4 yıl sonra Perugia Ruhani Meclisi yakılan adamların savlarını yasallaştırdı. Böylece Michel doğal olarak sapkın olabilecek bir gereksinimi tarikatın töre ve kuramlarını içinde eritmeye, tarikatın istekleriyle Papa'nın isteklerini uzaklaştırmaya çalışıyordu. Ama Michel onayını almadan kendi yolunda yürüyemeyeceği Papa'yı ikna etmeye çalışırken, imparatorun ve imparatorluk tanrı bilimcilerinin lütuflarını da gönül indirmezlik etmeksizin kabul etmişti. Onu gördüğüm günden daha 2 yıl önce Lyons Genel Kurulu'nda rahiplerine katılarak Papa'nın kişiliğinden yalnızca ılımlılık ve saygıyla söz etmişti. Ama şimdi sofrada Papa'dan hiç mi hiç saygı duymaksızın söz eden insanlarla alabildiğine dostça oturuyordu. Öykünün gerisini daha önce anlatmıştım. Ions, Michel'in Avignon'a gitmesini istiyordu. O ise hem istiyordu hem istemiyordu bunu. Ertesi günkü toplantıda bir boyun eğiş, hele bir ihanet davranışı gibi görünmemesi gereken bu yolculuğun nasıl ve ne gibi güvencelerle gerçekleştirileceği kararlaştırılacaktı. Michel'in Papa Ions'u gördüğünü hiç sanmıyorum. En azından Papa olduktan sonra. Her ne olursa olsun uzun zamandır onu görmüyordu. Arkadaşları da kutsal değerleri alıp satan bu adamı betimlemekte birbirleriyle yarışıyorlardı. Öğrenmen gereken bir şey var diyordu ona William. Yeminlerine kanmamalısın. Hep sözde kalır o yeminler. Hiç yerine getirmez onları. Seçildiği sırada neler olduğunu herkes bilir diyordu Hubertinho. Ona seçim denmez, tepeden inme denir diye araya girdi. Sofradakilerin sonradan adının Newcastle High olduğunu öğrendiğim biri, üstadımınkine benzer bir vurguyla, ''Zaten Clemens'in ölümü de pek açıklığa kavuşmamıştı ya. Kral Ionson 8. Bonifico'yu ölümünden sonra yargılamaya söz verip, sonra da öncülüğünü yatsımaktan kaçınmak için her şeyi yapmasını bağışlamamıştı. Clemens'in Carpentras'ta nasıl öldüğünü hiç kimse tam bilmiyordu. Gerçek şu ki kardinaller papayı seçmek için Carpentras'ta toplandıklarında yeni papa seçilemedi. Çünkü tartışma Avignon ile Roma arasında bir seçim sorununa kaymıştı. O günlerde ölü papanın yeğeni tarafından tehdit edilen kardinallere ne olduğunu iyi bilmiyorum. Bir kıyım olduğu söyleniyor. Hizmetçileri öldürülmüş, saray ateşe verilmiş, kardinaller krala başvurmuşlar, o da onlara papanın Roma'dan ayrılmasını hiçbir zaman istemediğini, sabırlı olmalarını ve iyi bir seçim yapmalarını söylemiş. Sonra güzel Philip ölüyor. Onu nasıl öldüğünü de Tanrı bilir. Ya da şeytan dedi Hubertinho. Ya da şeytan diye ona katıldı Hugh dudak bükerek. Her neyse, başka bir kral gelir 18 ay yaşar, sonra ölür. Yeni doğmuş olan varisi de birkaç gün içinde ölür. Bunun üzerine naip kralın kardeşi tahta geçer. Bu 5. Philip'tir. Poteis kontuyken Carpentras'tan kaçan rahipleri yeniden bir araya toplayan adamın ta kendisi dedi Michel. Evet diye sürdürdü Hay. Lyons'ta, Dominikan Manastırı'nda kardinalleri güvenliklerini sağlayacağına ve onları tutuklatmayacağına ant içerek papa seçmek üzerine yeniden toplar. Ama bir kez onun yetkisine boyun eğince onları yalnız kilit altında tutmakla kalmaz. Bir karara varıncaya dek her gün yiyeceklerini azaltır. Sonunda her biri onun taht üzerindeki hak iddiasını desteklemeye söz verir. Tahta çıkınca da 2 yıl tutuklu kalmaktan bitkin düşen kardinaller, yaşam boyu hapiste kalarak kötü yiyecekler yemekten korkan bu oburlar, her şeye razı olurlar ve Petrus'un tahtına 70'ini aşmış olan o cüceyi oturturlar. ''Cüce olmasına cüce!'' dedi Hubertinho gülerek. ''Üstelik ince hastalığa yakalanmış gibi bir hali var ama hiç umulmayacak kadar güçlü ve kurnaz.'' Ayakkabıcının oğlu diye homurdandı elçilerden biri. İsa da bir marangozun oğluydu diye azarladı onu Hubertinho. Önemli olan bu değil. Kültürlü bir adam. Montpellier'de hukuk, Paris'te hekimlik öğrenimi yaptı. Piskoposluk koltuklarını ve işine geldiği zaman da kardinallik şapkasını elde etmek için dostluklarını en iyi biçimde geliştirmeyi biliyordu. Napoli'de Bilge Roberto'nun danışmanlığını yaptığı sırada zekasının kıvraklığıyla birçok kimseyi şaşırttı. Avignon piskoposu olduğu sırada güzel Filipe, Templarları yok etmesi için doğru öğütler verdi. Seçimden sonra da kendisini öldürmek isteyen kardinallerin düzenledikleri komplodan kurtulmayı başardı. Ama asıl söylemek istediğim bu değil. Onun yalan yere yemin etmekle suçlanmaksızın yeminlerini bozma yeteneğinden söz ediyorum. Seçildikten sonra Kardinal Orsini'ye papalık makamını Roma'ya taşıyacağına söz vermiş, yeminini yerine getirmeyecek olursa, hiç ata ya da katıra binmeyeceğine dair kutsal ekmek üzerine ant içmişti. Bu tilki ne yaptı biliyor musunuz? Törenin Avignon'da yapılmasını isteyen kralın isteğine karşı gelerek Lyons'ta taç giydikten sonra Lyons'tan Avignon'a gemiyle gitti. Bütün rahipler güldüler. Papa yalan yere yemin eden biriydi. Ama belli bir zekası olduğunu da kimse yadsıyamazdı. Utanmazın biri dedi William. Hugh onun kötü inancını saklamaya bile kalkışmadığını söylememiş miydi? Avignon'a gittiği gün Orsini'ye söylediklerini bana sen anlatmamış mıydın Hubertinho? Elbette dedi Hubertinho. Fransa'nın göğü öyle güzelken Roma gibi yıkıntılarla dolu bir kente niçin adım atması gerektiğini anlayamadığını söylemiş ona. Papa da Petrus gibi bağlama ve çözme yetkisine sahip olduğundan şimdi bu yetkisini kullanıyor. Bulunduğu ve hoşlandığı yerde kalmaya karar veriyormuş. Orsini ona görevinin Vatikan tepesinde yaşamak olduğunu anımsatmaya çalışınca da onu sert bir biçimde boyun eğmeye çağırmış ve tartışmayı kesip atmış. Ama yemin öyküsünü bitirmedim. Gemiden inince beyaz bir ata binmesi gerekiyormuş. Ardından da geleneğe uygun olarak kara atlara binmiş kardinaller izleyeceklermiş onu. Piskoposluk sarayına yaya gitmiş. Bir daha ata bindiğini de duymadım. Bu adamın mı sana vereceği güvencelere bağlı kalmasını bekliyorsun Michel? Michel uzun süre sustu. Sonra dedi ki, ''Papa'nın Avignon'da kalmak istemesini anlayabiliyorum. Bu konuda tartışmak istemiyorum. Ama o ya da bizim yoksulluk isteğimizi ve İsa'nın ortaya koyduğu örneği yorumlayışımızı tartışamaz. Saf olma Michel diye söze karıştı William. Sizin bizim isteğimiz onun isteğini uğursuz gösteriyor. Yüzyıllardır papalık tahtına ondan daha açgözlü bir adamın çıkmadığını unutmamalısın. Dostumuz Jubertinho'nun bir zamanlar şimşekler yağdırdığı Babil orospuları, Alger ile Ozan gibi senin ülkenin ozanlarının da sözünü ettikleri yozlaşmış papalar onun yanında uysal kuzular gibi ve aklı başında kalır. Hırsız saksağının, tefeci Yahudinin biridir o. Avignon'da, Floransa'dakinden daha çok ticaret yapılıyor. Clemens'in yeğeni, Gatlı Bertrand'la yaptığı aşağılık alışverişi duydum. Şu Carpentras kıyımını yapan adamla kıyım sırasında başka şeylerin yanı sıra kardinaller tüm takılarından arındırılmışlardı. Bu adam amcasının hiç de azımsanmayacak hazinesine el atmıştı. Çaldıklarının hiçbiri Ions'un gözünden kaçmadı. Ama Ions, Bertrand'ın Carpentras yağması sırasında 1,5 milyonu aşkın altın florine el koyduğunu bilmezden geldi. Bertrand'ın dinsel bir dava yani bir haçlı seferi için amcasından almış olduğunu itiraf ettiği 300 bin florinin hesabını sormadı. Bertrand'ın bu toplamın yarısını haçlı seferi için alıkoymasına, yarısını da papalık tahtına bağışlamasına karar verildi. Bertrand o haçlı seferine hiç çıkmadı ya da henüz çıkmadı. Papa da tek bir florinin yüzünü bile görmedi. Öyleyse pek de kurnaz sayılmaz dedi Michel. Para işlerinde ilk kez oyuna gelişi bu onun dedi Hubertinho. Ne tür bir tüccarla iş yaptığını iyi bilmelisin. Bütün öteki işlerde para toplamakta şeytanca bir yetenek göstermiştir. O bir kral Midas'tır. Neye dokunursa altın olup Avignon hazinesine akar. Ne zaman dairesine girdimse bankacılar, tefeciler, üstü altın dolu masalar, florinleri sayıp düzgünce üst üste dizen papazlar gördüm. Kendine yaptırdığı sarayı göreceksin. Bir zamanlar yalnızca Bizans imparatorunun ya da Büyük Tatar Hanı'nın sahip olduğu söylenen zenginlikte bir saray. Yoksulluk ülküsüne karşı onca bildiriyi niçin çıkardığını şimdi anlıyorsun değil mi? Tarikatımızdan nefret eden Dominikenleri, başında krallık tacı, sırtında altın yaldızlı mor binişi, ayaklarında görkemli sandaletler olan İsa heykelleri yapmaya zorladığını biliyor musun? Avignon'da İsa'yı tek elinden çivilenmiş, öteki eliyle kemerinden sarkan para kesesine dokunurken gösteren haçlar sergiliyorlar. İsa'nın dinsel amaçlarla para harcanmasına izin verdiğini göstermek için. Vay utanmaz diye bağırdı Michel. Ama düpedüz küfür bu. Papalık tacına üçüncü bir taç daha ekledi diye sürdürdü William. Değil mi Hubertinho? Doğru. Bininci yılın başında Papa Hildebrand üstünde Tanrı'nın eliyle hükümdarlık tacı yazılı bir taç edinmişti. Bonifiko rezili son zamanlarda üstünde Petrus'un eliyle imparatorluk tacı yazılı bir taç daha eklemişti ona. İons da simgeyi tamamlamaktan başka bir şey yapmadı. Üç taş, tinsel erk, dünyasal erk ve kilise erki. Pers krallarına yaraşır bir simge, bir puta tapan simgesi. İçlerinde o ana dek susmuş olan bir rahip vardı. Başrahibin sofraya gönderdiği güzel yemekleri telaşla ve dindarca bir tutkuyla atıştırıyordu. Ara sıra şöyle bir kulak kabartarak konuşmaları izliyor. Sık sık papaya karşı alaycı bir gülüş ya da sofradakilerin küçümseyici ünlemlerini onaylayan bir homurtu çıkarıyordu ağzından. Onun dışında dişsiz ama doymak bilmez ağzından çenesine akan salçalarla düşen et kırıntılarını temizlemekle uğraşıyordu. Yanındakilerden birine bir söz söyleyecek olsa yemeklerden birinin lezzetini övmek için yapıyordu bunu yalnızca. Sonradan öğrendiğime göre Monsenyor Jeremy'ydi bu. Hubertinho'nun birkaç gün önce öldürdüğünü sandığını söylediği kafa piskoposu. O noktada tartışmaya karıştı. Ağzı dolu konuşuyordu. Sonra biliyorsunuz bu rezil dindar insanların günahlarını sömürerek onlardan daha çok para sızdırmak için tövbekarlıkla ilgili kutsal vergilere ilişkin bir yasa çıkardı. Bir din adamı bir rahibeyle, bir yakınıyla ya da hatta sıradan bir kadınla tensel bir günah işlerse ancak 67 altın lira, 12 para ödeyerek günahını bağışlatabilecekti. Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunursa ödeyeceği para 200 lirayı aşıyordu. Ama bu suçu kadınlarla değil yalnızca oğlan çocuklar ya da hayvanlarla işlemişse para cezasının 100 lirası indirilecekti. Öte yandan bir rahibe de ister aynı zamanda ister başka zamanlarda manastırın dışında ya da içinde kendini birden çok erkeğe vermişse ve suçundan arınmak istiyorsa 131 altın lira 15 para ödeyecekti. Hadi hadi Monsenyor Jeremy diye karşı çıktı Hubertinho. Papayı hiç sevmediğimi bilirsiniz. Ama bu konuda onu savunmak zorundayım. Avignon'da dolaşan bir iftira bu. Öyle bir yasa görmedim ben. Var diye pekiştirdi güçlü bir sesle Jeremy. Ben de görmedim ama var. Hubertinho başını salladı. Ötekiler sustular. Önceki gün William'ın budalanın biri diye nitelediği Monsenyor Jerome'u ciddiye almamaya alışık olduklarını fark ettim. William ne olursa olsun söyleşiyi kaldığı yerden sürdürmeye çalıştı. İster doğru ister yanlış. Ne olursa olsun. Bu ses bize Avignon'da havanın nasıl olduğunu gösteriyor. Orada herkes, sömürülenler de sömürenler de İsa'nın temsilcisinin sarayından çok bir pazarda yaşadıklarını biliyorlar. İons tahta çıktığı zaman 70 bin altın florinlik bir hazineden söz ediliyordu. Oysa şimdi 10 milyondan fazla biriktiğini söyleyenler var. Doğru dedi Hubertinho. Michel, Michel, Avignon'da ne utanç verici şeyler gördüğümü bilmiyorsun sen. Dürüst olmaya çalışalım dedi Michel. Bizimkilerin de aşırılıklara kaçtıklarını biliyoruz. Fransiskenlerin Dominiken manastırlarına silahlı saldırıya giriştiklerine ve yoksulluğa zorlamak için düşman rahipleri soyduklarına ilişkin haberler aldım. Provence olayları sırasında İons'a karşı çıkma yürekliliğini bulamayışımın nedeni bu. Onunla bir uzlaşmaya varmak istiyorum. Onurunu kırmayacağım. Ondan yalnızca bizim alçak gönüllülüğümüzü aşağılamamasını isteyeceğim. Paradan söz etmeyeceğim. Yalnız kutsal kitabın sağlıklı bir yorumu konusunda anlaşmaya varmamızı isteyeceğim ondan. Yarın elçileriyle yapmamız gereken şey bu. Önünde sonunda bunlar tanrı bilimciler. Hepsi de İons gibi açgözlü değil ya bunların. Bilge kişiler kutsal kitabın yorumu üstünde anlaşmaya varınca o da o mu diye onun sözünü kesti Hubertinho. Sen onun tanrı bilim konusundaki çılgınlıklarını bilmiyorsun daha. Her şeyi kendisi karara bağlamak istiyor o. İster gökyüzünde ister yeryüzünde olsun. Yeryüzünde neler yaptığını gördük. Gökyüzüne gelince. Gerçi sana söylediğim düşünceleri henüz dile getirmedi. Hiç değilse kamuoyu karşısında. Ama bunları güvendiği adamlarının kulağına fısıldadığını biliyorum. Öğretinin özünü ve bizim vaazlarımızın tüm etkisini ortadan kaldıracak bazı, sapkın değilse bile çılgınca önermeler üstünde çalışıyor şimdi. Ne gibi diye sordu birçokları. Berengario'ya sorun, o biliyor. Bana o söz etmişti bunlardan. Hubertinho Berengario Talloni'ye döndü. Birkaç yıl önce Papa'nın sarayındaki en kuşku götürmez düşmanlarından biriydi Berengario. 2 gün önce Avignon'dan gelip öteki Fransiskenlerin grubuna katılmış, manastıra onlarla birlikte gelmişti. Karanlık, neredeyse inanılmaz bir öykü bu dedi Berengario. Öyle görünüyor ki İons, doğruların yargı önünde kutsal görünümü göremeyeceklerini öne sürmeyi tasarlıyor. Uzun süredir İncil'in 6. bab 9. ayeti üstünde düşünüyor. 5. mührün açılışından söz eden yer, Tanrı sözüne tanıklık ettikleri için öldürülmüş olanların sunağın önünde belirip adalet istedikleri bölüm. Her birine bir ak libis verilir ve biraz daha sabırlı olmaları söylenir onlara. İons buna dayanarak, bunun bu insanların son yargı gerçekleştirilinceye değin Tanrı'yı göremeyeceklerinin belirtisi olduğu savını öne sürüyor. Peki bunları kime söylemiş diye sordu Michel yılgınlık içinde. Henüz birkaç yakınına ama söylenti yayılıyor. Bir duyuru hazırlıyor diyorlar, hemen değil. Belki birkaç yıla kadar Tanrı bilimcilerine danışıyormuş. Ha ha diye dudak büktü Jerome bir yandan lokmasını çiğnerken. Yalnız bu değil. Daha da ileri gidip cehennemin de o günden önce açılmayacağını öne sürecekmiş. İblisler için bile. İsa yardımcımız olsun diye bağırdı Jerome. Peki ama günahkarları ölür ölmez hemen hazır olan bir cehennemle korkutamazsak onlara ne diyeceğiz? Bir delinin eline kaldık dedi Hubertinho. Ama bunları öne sürmeyi niçin istediğini anlayamıyorum. Günah bağışlama öğretisi tümüyle havaya uçuyor diye hayıflandı Jerome. Bundan sonra o da kimseyi kazıklayamayacak. Öylesine uzak bir ceza için hayvanlarla ilişkide bulunma günahını işleyen bir papaz onca altını ne diye ödesin? O kadar da uzak değil dedi Hubertinho kesin bir biçimde. Vakit yakındır. Bunu sen biliyorsun sevgili kardeşim ama basit insanlar bilmiyorlar. İşte durum böyle diye bağırdı artık yemek yemekten bile tat almaz görünen Jerome. Ne kötü bir düşünce. Bunu onun aklına o vaiz papazlar sokmuşlardır ah. Başını salladı. Peki ama niçin diye yineledi Çesenalı Michel. Bir nedeni olduğunu sanmıyorum dedi William. Kendi kendine başladığı bir sınama kendini beğenmişlikten ileri gelen bir davranış. Gökyüzü için de yeryüzü için de karar veren kimsenin gerçekten kendisi olmasını istiyor. Bu söylentileri duymuştum. Okamlı William yazmıştı bana. Bakalım sonunda kimin dediği olacak? Papa'nın mı? Tanrı bilimcilerin mi? Tüm kilisenin sesi, Tanrı'nın kullarının istekleri, psikoposlar. Öğretilere ilişkin konularda Tanrı bilimcilere bile istemine boyun eğdirebilir o, dedi Michel üzüntüyle. Hiç belli olmaz diye yanıtladı William. Öyle günler yaşıyoruz ki, kutsal şeyleri bilenler Papa'nın sapkın olduğunu açıklamaktan korkmuyorlar. Kutsal şeyleri bilenler, bir bakıma Hristiyan halkın sesidirler. Papa bile onlara karşı çıkamaz artık. Daha kötü, bu daha kötü diye mırıldandı Michel korkuyla. Bir yanda çılgın Papa, öte yanda çok geçmeden onun Tanrı bilimcilerinin ağzıyla da olsa kutsal kitabı serbestçe yorumlamaya kalkışacak olan Tanrı'nın kulları. Niçin, siz Puruca'da daha başka bir şey mi yaptınız diye sordu William. Michel can damarına basılmış gibi irkildi. Papa ile bunun için buluşmak istiyorum. O razı olmazsa hiçbir şey yapamayız. Göreceğiz, göreceğiz dedi William bilmece söyler gibi. Üstadım gerçekten de çok zekiydi. Michel'in daha sonra imparatorluk tanrı bilimcilerini ve halkı destekleyerek Papa'yı suçlayacağını nasıl kestirebilmişti? 4 yıl sonra İons inanılmaz öğretisini ilk kez açıklayınca tüm Hristiyanlığın ayağa kalkacağını nasıl kestirebildi? Eğer kutsal görüntü böylesine ertelenmişse öte dünyaya göçmüşler, yaşayanlar için nasıl aracılık edeceklerdi? Ya ermişlere tapınma ne olacaktı? Papa'yı suçlamak için bayrak açacak olanlar minoritlerin kendileri olacaklardı. Okamlı William da görüşlerinde ödün vermez, bağışlamaz tutumuyla ön sırada yer alacaktı. Savaş 3 yıl sürecekti. Sonunda ölümün eşiğine gelmiş olan Ions bir ölçüde ödün verecekti. Yıllar sonra onun 1334 yılının Aralık ayında yapılan kardinaller toplantısında o güne dek hiç görünmediği ölçüde küçülmüş, 90'larında yaşlılıktan kurumuş, ölümcül soluk yüzlü olarak nitelendirildiği ve şöyle dediği kulağıma geldi. Bedenden ayrılan ruhların tam anlamıyla arındıklarını ve gökyüzüne ağıp cennette melekler ile İsa ile birlikte olduklarını ve Tanrı'yı kutsal varlığı içinde ayan beyan ve yüz be yüz gördüklerini doğruluyor, buna inanıyoruz. Sonra biraz duraklayarak, bunun soluk alma güçlüğünden mi yoksa son sözcüklerin karşıt anlamlı sözcükler olarak altını çizme isteğinden mi ileri geldiğini hiç kimse öğrenemedi. Bedenden ayrılmış olan ruhun durumunun ve koşullarının izin verdiği ölçüde. Ertesi sabah günlerden pazardı. Kendisine arkası kaldırılabilen bir uzun sandalyeye yatırmalarını istedi. Kardinallerine elini öptürdü. Sonra da öldü. Ama yine konudan ayrılıp anlatmam gerekenden başka şeyler anlatıyorum. Üstelik o sofra başı söyleşisinin geri kalanı anlatmakta olduğum olayların kavranmasına fazla bir şey eklemiyor. Minoritler ertesi gün nasıl bir tavır takınacakları konusunda görüş birliğine vardılar. Karşıtlarını birer birer ele alıp değerlendirdiler. William'ın Bernardo Gui'nin gelişine ilişkin olarak verdiği haberi ilgiyle yorumladılar. Avignon heyetine Kardinal Poggettolu Bertrando'nun başkanlık edeceği konusu üstünde daha da çok durdular. İki sorgucu fazlaydı. Bu, minoritlere karşı sapkınlık savının kullanılmak istendiğini gösteriyordu. Daha kötüsü dedi William, biz onlara sapkın gibi davranacağız. Hayır, hayır dedi Michel. Sakınımlı davranalım. Herhangi bir uzlaşma olasılığını tehlikeye atmamalıyız. Aklımın erdiği kadar dedi William, bu toplantının gerçekleşmesi için çalışmış olmama karşın, bunu sen de biliyorsun Michel. Avignonluların buraya olumlu bir sonuç almak için geldiklerine inanmıyorum ben. İons senin Avignon'a yalnız başına gitmeni istiyor. Hem de hiç güvencesiz. Ama toplantının hiç olmazsa bir işlevi olacak. Senin de bu gerçeği anlamanı sağlayacak. Oraya bu deneyden geçmeden gitseydin daha kötü olurdu. Demek yararsız olduğuna inandığın bir şey için aylarca çaba harcadın dedi Michel acı acı. Bunu hem sen hem de imparator istedi benden dedi William. Hem önünde sonunda insanın düşmanlarını daha iyi tanıması hiç de yararsız değildir. Tam o sırada adamlar gelip ikinci heyetin manastır duvarlarından içeri girmekte olduğunu bildirdiler. Minoritler ayağa kalkarak Papa'nın adamlarını karşılamaya gittiler. 4. gün ikindi. Poggetto kardinali, Bernardo Gui ve Avignon'lu öteki adamlar geliyorlar. Sonra her biri başka başka şeyler yapıyorlar. Uzun zamandan beri birbirlerini tanıyanlar, Birbirlerini tanımaksızın birbirlerinden söz edildiğini duymuş olanlar, görünürde alçak gönüllülükle avluda selamlaştılar. Başrahibin yanında duran Poghetto Kardinali Bertrando, Erk'le içli dışlı olan biri gibi davranıyordu. Sanki kendisi ikinci bir papaymış gibi, herkese, özellikle minoritlere yürekten gülücükler dağıtıyor, ertesi günkü toplantının olağanüstü bir uyum içinde geçeceği konusunda kehanette bulunuyordu. 22. İyons'un barış ve iyilik dileklerini açıkça dile getiriyordu. ''Güzel, güzel'' dedi Bertrando bana. William beni yazmanı ve çömezi olarak tanıtma iyiliğini gösterince. Sonra bana hiç Bologna'ya gidip gitmediğimi sordu. Güzelliğini, yemeklerini ve olağanüstü üniversitesini överek, bir gün Efendimiz Papa'ya öylesine üzüntü veren Alman yurttaşlarımın yanına dönecek yerde bu kenti ziyaret etmeye çağırdı beni. Sonra gülüşünü bir başkasına yöneltirken öpmem için yüzüğünü uzattı bana. O sırada dikkatimi o günlerde adından söz edildiğini çok işittiğim kişiye yönelttim hemen. Fransızların dedikleri gibi Bernardo Guidi ya da başka yerlerde dedikleri gibi Bernardo Guidoni yahut Bernardo Guido'ya. 70 yaşlarında ince yapılı ama dik gövdeli bir Dominikendi bu. Kurşun rengi, soğuk, hiçbir ifade olmaksızın dik dik bakabilen gözleri hemen dikkatimi çekti. Düşünce ve tutkuları gizlemekte olduğu kadar yeri gelince onları iletmekte de becerikli olan bu gözlerin iki anlama gelebilen ışıklarla parladığını görecektim birçok kez. Herkesin birbirini selamladığı sırada o ötekiler gibi sevecen ve içten değildi. Ancak nazik denebilecek bir biçimde davranıyordu hep. Daha önce tanıdığı Hubertinho'yu görünce ona çok daha saygılı davrandı. Ama öyle bir bakışla baktı ki içim tedirginlikle ürperdi. Cesenalı Michel'i selamlarken yüzünde anlaşılması güç bir gülümseme vardı. Sıcaklıktan yoksun bir sesle ''Uzun zamandan beri sizi bekliyorlar orada'' diye mırıldandı. Bu tümcede ne bir kaygı belirtisi, ne bir alay gölgesi, ne bir uyarı, ne de hatta bir ilgi kırıntısı yakalayabildim. William'la tanıştı ve onun kim olduğunu öğrenince nazik bir düşmanlıkla baktı ona. Ama yüzünün gizli duygularını ele vermesini istemediğinden değil, kesinlikle William'ın onun kendisine düşman olduğunu sezinlemesini istediğinden. Bundan kuşku duymuyordum. William onun düşmanlığını abartmalı bir içtenlikle gülümseyerek karşılık verdi ve ''Ünü benim için bir ders olan ve yaşamımı esinleyen birçok önemli kararı almamda uyarıcı olan bir adamı uzun zamandır tanımak istiyordum.'' dedi. William'ın yaşamının en önemli kararlarından birinin sorguculuk mesleğini bırakmak olduğunu bilmeyen birisi için övücü, neredeyse dal kavukça bir tümceydi bu. Bana öyle geldi ki William Bernardo'yu imparatorluk zindanlarından birinde görmeyi nedenli istiyorsa, Bernardo da onun bir kaza sonucu ansızın düşüp öldüğünü görmekten o denli hoşnut olurdu kuşkusuz. O günlerde Bernardo'nun buyruğunda silahlı adamlar olduğundan benim iyi üstadımın yaşamından korku duydum. Bernardo'ya manastırda işlenen cinayetler konusunda başrahip tarafından daha şimdiden bilgi verilmiş olmalıydı. Gerçekten William'ın tümcesindeki iğnelemeyi anlamazlıktan gelerek ona dedi ki ''Öyle görünüyor ki şu günlerde başrahibin isteği üzerine ve bizleri burada bir araya getiren anlaşmanın koşulları uyarınca bana tevdi edilen görevi yerine getirmek için şeytanın iğrenç kokusunun sezildiği çok üzücü olaylarla uğraşmak zorunda kalacağım. Bundan size söz edişimin nedeni bir zamanlar bana daha yakın olduğunuzu ve iyilik güçleriyle kötülük güçlerinin karşı karşıya geldikleri savaş alanında sizin de benim yanımda savaşmış olduğunu bilmemdir. Doğru dedi dingin bir sesle William. Ama sonra öteki tarafa geçtim. Bernardo darbeyi ustaca göğüsledi. Bana bu cinayetlerle ilgili olarak yararlı bir şey söyleyebilir misiniz? Ne yazık ki hayır diye yanıtladı William kibarca. Suçlar konusunda sizin deneyiminize sahip değilim ben. O andan başlayarak herkesin izini yitirdim. William, Michel ve Hubertinho ile bir kez daha konuştuktan sonra yazı salonuna çekildi. Bazı kitapları incelemek için Malachi'den izin istedi ama adlarını işitemedim. Malachi tuhaf tuhaf onun yüzüne baktı ama izin vermemezlik edemedi. Tuhaf şey, kitapları kitaplıkta aramak zorunda kalmadı. Çünkü hepsi de Venantus'un masasının üstündeydi. Üstadım okumaya daldı. Ben de onu rahatsız etmemeye karar verdim. Mutfağa indim. Orada Bernardo Guidi'yi gördüm. Belki manastırın planını anlamak için her yerde dolaşıyordu. Yörenin dilini iyi kötü konuşarak aşçıları ve öteki hizmetçileri sorguya çektiğini işittim. Ürüne, manastırda işlerin düzenlenişine ilişkin sorular soruyor gibi geldi bana. Ama en masum soruları sorarken bile karşısındakine delici gözlerle bakıyor. Sonra birden yeni bir soru soruyor. O zaman kurbanı sararıp kekelemeye başlıyordu. Kendine özgü bir biçimde onları sorguya çektiği ve her sorgucunun işlevini yerine getirirken kullandığı çok önemli bir silahtan yararlandığı sonucuna vardım. Başkalarından korkmak. Çünkü sorguya çekilen her insan bir şeyden ötürü kendisinden kuş kullanıldığı korkusuna kapılarak sorgucuya başka birisinden kuş kullanılmasına yarayabilecek şeyi söyler. Öğleden sonranın geri kalan kısmında yavaş yavaş çevrede dolaşırken Bernardo'nun değirmenlerde olsun, avluda olsun sorguyu sürdürdüğünü gördüm. Ama rahiplerle hemen hemen hiç yüz yüze gelmedi. Hep laik papazlar ya da köylülerle konuştu. O zamana değin William'in yapmış olduğunun tam tersine. 4. gün batımı. Elnut değerli bilgiler veriyormuş gibi görünüyor. William ise bir dizi tartışılmaz yanlış aracılığıyla olası bir gerçeğe ulaşmak için kullandığı yöntemi açıklıyor. Daha sonra William yazı salonundan keyifli indi. Akşam yemeği saatinin gelmesini beklerken avluda Elnur'da rastladık. Dileğini anımsayarak önceki gün mutfaktan biraz nohut almıştım. Bunları ona sundum. Teşekkür ederek nohutları dişsiz, salyalı ağzına tıktı. Gördün mü evlat dedi bana. Bu ceset de kitabın açıkladığı yerde yatıyordu. Şimdi 4. borazanı bekle. Cinayetler dizisinin anahtarının kutsal kitapta olduğunu niçin düşündüğünü sordum ona. Şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Yuhanna'nın kitabı her şeyin anahtarını verir. Sonra acı acı yüzünü buruşturarak ekledi. Ben biliyordum. Ne zamandır söylüyordum. Başrahibe öneren bendim biliyor musun? O zamanki başrahibe. Kutsal kitapla ilgili ne kadar yorum varsa toplamasını. Kütüphaneci ben olacaktım. Ama sonra bir başkası kendisini Silos'a göndertmeyi başardı. Orada çok güzel el yazmaları buldu ve olağanüstü bir ganimetle döndü. Ah, arayacağı yeri bilirdi o. Kafirlerin dilini de konuşurdu. Böylece kitaplık benim değil, onun gözetimine bırakıldı. Ama Tanrı onu cezalandırdı ve günü dolmadan karanlıklar ülkesine gönderdi. Ha ha diye güldü kötü kötü. O zamana değin bana yaşlılığın ağır başlılığı içinde itmiş gibi görünen ihtiyar. Sözünü ettiğin rahip kimdi diye sordu William. Şaşkın şaşkın bize baktı. Kimden söz ediyordum? Anımsamıyorum. Öyle çok zaman geçti ki. Ama Tanrı cezalandırır, Tanrı yok eder. Tanrı anıları bile karartır. Kitaplıkta kendini beğenmişlikten ileri gelen birçok davranış oldu. Hele yabancıların eline geçeli beri Tanrı hala cezalandırıyor. Ağzından başka söz alamadık ve onu dingin, acı sayıklamasıyla baş başa bıraktık. William bu konuşmayı çok ilginç bulduğunu söyledi. Elnert dinlenecek bir adam. Ne zaman konuşsa ilginç bir şey söylüyor. Bu kez ne söyledi? Atso dedi William. Bir gizemi çözmek ilk önermelerden çıkarsama yapmaya benzemez. Sonradan genel bir yasa çıkarmak için birçok özel veri toplamakla da aynı şey değildir. Daha çok kendini görünürde ortak hiçbir yanları olmayan bir ya da iki ya da üç özel veri karşısında bulmak ve bunların henüz bilmediğin, belki de hiçbir zaman ortaya atılmamış genel bir yasanın birçok durumu olup olmadıklarını tasarlamaya çalışmaktır. Kuşkusuz, filozofun dediği gibi, eğer insanın, atın ve katırın, tümünün de safrasız hayvanların uzun yaşadıkları ilkesini ortaya atabilirsin. Ama boynuzlu hayvanları düşün. Niçin boynuzları vardır? Birden boynuzları olan tüm hayvanların üst çenelerinde diş olmadığının bilincine varırsın. Ne yazık ki üst çenelerinde dişleri olmamasına karşın boynuzları olmayan hayvanların da var olduğunun farkına varmasaydın güzel bir buluş olurdu bu. Örneğin deve. Sonunda üst çenelerinde dişleri olmayan bütün hayvanların iki mideleri olduğunun bilincine varırsın. Güzel. Yeterince dişleri olmayanın iyi çiğneyemeyeceğini, bu nedenle de besinleri daha iyi sindirmek için iki mideye gereksinimi olacağını tasarlayabilirsin. Peki ama boynuzlar ne olacak? O zaman boynuzlar için maddesel bir neden tasarlamaya çalışırsın. Diyelim ki dişlerin eksikliği. Bu da hayvana bir yerden uç vermesi gereken artı bir kemikli madde sağlar. Ama bu yeterli bir açıklama mıdır? Hayır. Çünkü devenin üst dişleri yoktur. İki midesi vardır. Ama boynuzları yoktur. O zaman son bir neden daha tasarlamak zorundasın. Kemik maddesi yalnızca başka savunma araçları olmayan hayvanlarda boynuz biçiminde dışarı çıkar. Oysa devenin çok sert bir derisi vardır. Boynuzlara da gereksinim yoktur. O zaman yasa şöyle olabilir. Boynuzların bu işle ne ilgisi var diye sordum sabırsızlıkla. hem boynuzlu hayvanlarla niçin uğraşıyorsunuz? Ben hiç uğraşmadım onlarla ama Lincoln psikoposu Ariston'un bir fikrinden yola çıkarak çok uğraştı boynuzlarla. Açık yüreklilikle söylemek gerekirse vardığı sonuçların doğru olup olmadıklarını bilmiyorum. Devenin dişlerinin nerede olduğunu ve kaç midesi olduğunu da kontrol etmedim. Bunları sana doğal olguları açıklayan yasaların araştırılmasının çetin yollardan geçtiğini anlatmak için söyledim. Bazı açıklanamayan olaylar karşısında birçok genel yasa tasarlamayı denemek zorundasın. Ama yine de uğraştığın olgularla bu yasalar arasındaki bağı göremezsin hala. Sonra birden bir sonuçla, bir durumla bir yasa arasındaki beklenmedik bir bağ, ötekilerden daha inandırıcı görünen bir yargı yürütmeye götürür seni. Bunu bütün benzer durumlara uygulamayı, kestirimlerde bulunmak için kullanmayı denersin ve sezginin doğru olduğunu görürsün. Ama sonuca varıncaya dek yargı yürütmeni hangi yüklemleri katıp hangilerini çıkaracağını hiçbir zaman bilemezsin. Benim şimdi yaptığım da bu. Birbirlerinden kopuk birçok öğeleri sıralıyor, sonra da varsayımlar kurmaya çalışıyorum. Ama daha birçok varsayım kurmalıyım. Bunların çoğu öylesine saçmadır ki sana söylemekten utanırım. Bak, Brunelius adındaki şu at konusunda izleri görünce birbirlerini tamamlayan ve birbirleriyle çelişen birçok varsayım yaptım. Kaçan bir at olabilirdi bu at. Başrahip bu güzel ata binip yamaçtan inmiş olabilirdi. Kardaki izleri Brunelius adında bir at, çalılıktaki yelelerden kalma izleri de bir gün önce Favellus adında bir başka at bırakmış olabilirdi. Dallar da insanlar tarafından kırılmış olabilirdi. Kilerci ile hizmetçilerin telaş içinde atı aradıklarını görünceye değin hangi varsayımın doğru olduğunu bilmiyordum. Sonra Brunelius varsayımının biricik doğru varsayım olduğunu anladım ve rahiplere beklenmedik sorular yönelterek bunun doğruluğunu kanıtlamaya çalıştım. Haklı çıktım ama yanılmış da olabilirdim. Onlar benim akıllı olduğuma inandılar çünkü kazanmıştım ama kaybettiğim için aptal olduğum birçok durumu bilmiyorlardı. Haklı çıkmamdan birkaç saniye önce yanılmadığımdan emin olmadığımı da bilmiyorlardı. Şimdi manastırdaki olaylarla ilgili birçok güzel varsayımım var. Ama bunların hangisinin en iyi olduğunu söyleyebilmemi sağlayacak açık bir olgu yok elimde. Bu durumda sonradan aptal durumuna düşmektense şimdi zeki görünmekten vazgeçiyorum. Şimdi bırak da biraz daha düşüneyim. Hiç olmazsa yarına kadar. O anda üstadımın nasıl bir yargı yürüttüğünü anladım. Bu bana filozofunkinden farklı göründü. Çünkü o ilk önermelerden yola çıkarak yargı yürütüyordu. Böylece de zekası neredeyse tanrısal usul niteliklerine bürünüyordu. William'ın bir yanıt alamayınca kendisine birbirinden çok değişik birçok yanıt önerdiğini anladım. Şaşıp kaldım. Ama öyleyse diye fikir yürütme yürekliliğini gösterdim. Henüz çözümden uzaksınız. Çok yakınım dedi William. Ama hangisine yakın olduğumu bilmiyorum. Öyleyse sorularınızın tek bir yanıtı yok. Olsaydı Paris'te tanrı bilim okuturdum Atso. Paris'te her zaman doğru yanıtı buluyorlar mı? Hiçbir zaman dedi William. Ama yanlışlarından çok eminler. Ya siz dedim çocukça bir küstahlıkla. Hiç yanlış yapmaz mısınız? Sık sık diye yanıtladı. Ama yalnızca bir yanlıştansa birçok yanlış tasarlıyorum. Böylece de hiçbir yanlışın tutsağı olmuyorum. Bana öyle geldi ki William nesne ile us arasındaki bir uyumdan başka bir şey olmayan gerçekle ilgilenmiyordu. Tersine ne kadar çok olasılığın olası olduğunu tasarlayarak eğleniyordu. O anda itiraf ederim, üstadım hayal kırıklığına uğrattı beni. Sorgucunun geldiği iyi oldu diye düşünmekten kendimi alamadım. Bernardo Gui'yi esinleyen gerçek susuzluğundan yanaydım ben. Bu suçlu ruh durumu içinde kutsal perşembe gecesi, Yehuda'nın duyduğundan daha büyük bir tedirginlikle William'la akşam yemeği için yemekhaneye gittim. Dördüncü gün akşam. Salvatore çok güçlü bir büyüden söz ediyor. Heyet için hazırlanan akşam yemeği olağanüstüydü. Başrahip hem insanların güçsüz yanlarını hem de papalık sarayındaki alışkanlıkları çok iyi biliyor olsa gerekti. Yeni kesilmiş domuzların kanından Monte Cassino usulü kan pudingi yapılacaktı aşçının bize söylediğine göre. Ama Venantus'un acıklı sonu bütün domuz kanlarının dökülmesini gerektirmişti. Ola ki başka domuzlar kesilecekti. Öte yandan o günlerde Rabbin yaratıklarını öldürmekten herkesin nefret ettiğini sanıyorum. Yemekte o yörenin şarabıyla pişirilmiş sebzeli güvercin, tavşanlı domuz yavrusu, ermiş kiara poğaçası, o yörenin tepelerinde yetişen bademlerle yapılmış bademli pilav, hodanlı turta, dolgu zeytin, kızarmış peynir, Taze biber salçalı koyun eti, beyaz fasulye ve nefis tatlılar, ermiş Bernardo tatlısı, ermiş Nikola pastası, ermiş Lucia gözlemeleri vardı. Sonra şaraplar ve her zaman öylesine asık suratlı olan Bernardo Gui'yi bile neşelendiren bitkilerden yapılma likörler, limon çiçeği likörü, ceviz likörü, damla hastalığına iyi gelen şarap ve yılan otu şarabı. Her yuduma ve her lokmaya dindarca dualar eşlik etmese tıpkı bir oburlar toplantısına benziyordu. Sonunda herkes büyük bir neşeyle ayağa kalktı. Kimileri akşam duasına inmemek için bahane olarak ne olduğu belirsiz rahatsızlıklar öne sürdüler. Ama başrahip alınmadı. Tarikatımıza bağlı olanların üstlendikleri ayrıcalıklar ve yükümlülükler herkes için söz konusu değildir. Rahipler uzaklaşırken merakımdan gece için kapıları kilitlemeye hazırlanan mutfakta oyalandım. Salvatore'un koltuğunun altında bir çıkın bahçeye doğru süzüldüğünü gördüm. Merakla arkasından gidip seslendim. Duymazlıktan gelmek istedi. Sonra sorularımı çıkında bir şahmaran olduğunu söyleyerek yanıtladı. Şahmarandan sakın. Yılanların kralıdır bu. İçi öylesine zehirle doludur ki dışı pırıl pırıldır. Ne söylesem? Zehir. Kokusu bile adamı öldürür. Zehirler. Sırtında kara lekeler vardır. Ve başı tıpkı horoz başına benzer. Yarısı havada, yarısı da öteki yılanlar gibi yerde sürünür. Bellulaları öldürür. Bellula mı? Hı. Çok küçük bir hayvandır. Fareden birazcık daha uzun. Misk sıçanı da denir. Yılan ve kara kurbağaları da onu yerler. Bunlar onu ısırınca o da koşup eşek marulu ya da Salvatore'un Latince ile karışık dilinde ve savaş alanına geri döner, söylediklerine göre gözlerinden çoğalırmış. Ama birçokları da bunun doğru olmadığını söylüyorlar. Şahmaran'ı ne yapacağını sordum. Bunun kendisini ilgilendirdiğini söyledi. Meraktan ölüyordum. Ortada bunca ölü varken hiçbir şeyin gizli kalmayacağını, bunu William'a anlatacağımı söyledim ona. O zaman Salvatore susmam için yalvarıp yakardı. Çıkını açıp bana siyah tüylü bir kedi gösterdi. Beni yanına çekip açık saçıklık çağrıştıran bir gülümseyişle, bundan böyle kilercinin ya da benim, birimiz güçlü, ötekimiz genç ve güzel olduğu için köylü kızla sevişmemizi istemediğini söyledi. Oysa kendisi çirkin ve zavallı olduğu için yapamıyordu bunu. Tüm kadınları sevdaya düşüren çok güçlü bir büyü biliyordu. Bir kara kediyi öldürüp gözlerini oyacaktın. Sonra onları bir kara tavuğun iki yumurtasının içine koyacaktın. Birini bir yumurtaya, ötekini öteki yumurtaya. Sonra da yumurtalar fışkı yığınının içinde çürümeye bırakılacaktı. Yumurtaların her birinden bir küçük şeytan çıkacak. Bu dünyanın bütün nimetlerini ayağına getirmek için onun buyruğuna gireceklerdi. Ama ne yazık ki dedi bana. Büyünün etkili olması için kendisini sevmesini istediği kadının gübrenin içine gömülmeden önce yumurtalara tükürmesi gerekiyordu. Bu sorun onu tasalandırıyordu. Çünkü söz konusu kadının o gece yanında olması, neye yaradığını bilmeden ona bu işi yaptırması gerekiyordu. Yüzüme, karnıma, bütün bedenime bir ateş bastı ansızın. Güçsüz bir sesle ona kızı o gece manastıra getirip getirmeyeceğini sordum. Alaycı alaycı güldü. Benliğimi kösnülüğün sardığını söyledi. Köyde çok kadın olduğunu, bir başkasını getireceğini söyledi. Benim beğendiğimden çok daha güzelini. Beni oradan uzaklaştırmak için yalan söylüyordu sanırım. Hem zaten ne yapabilirdim ki? William başka işler için beni beklerken peşine takılıp bütün gece onu izlemek mi? İsteğimin beni ona doğru ittiği ama usumun beni ondan uzaklaştırdığı kızı bir kez daha görmek mi? Kuşkusuz hayır. Bunun için Salvatore'un kadın konusunda doğru söylediğine inandırdım kendimi. Ama belki de söylediklerinin hepsi yalandı. Sözünü ettiği büyü bön, boş inançlarla dolu kafasının bir kuruntusuydu. Gerçekte hiçbir şey yapmayacaktı. Sinirime dokundu. Kaba davrandım ona. O gece gidip yatsa daha iyi olacağını, çünkü okçuların çevrede dolaştıklarını söyledim. Manastır okçulardan daha iyi bildiğini, o siste kimsenin kimseyi göremeyeceği yanıtını verdi. Şimdi ben gidiyorum dedi. Sen bile beni göremeyeceksin artık. İki adım ötede arzuladığım kızla keyfime baksan bile. Bunu başka, oldukça bayağı sözcüklerle söyledi ama söylediklerinin anlamı buydu. Öfke içinde oradan uzaklaştım. Çünkü ayak takımından biriyle tartışmaya girmek benim gibi soylu bir çömeze yakışmazdı. William'ın yanına gittim. Gerekenleri yaptık. Yani akşam duasını nefin arka kısmından izledik. Öyle ki dua biter bitmez labirentin dolaşık yollarında ikinci yolculuğumuza çıkmaya hazırdık. Dördüncü gün akşam duasından sonra. William'la Atso bir kez daha labirente giriyorlar. Afrika'nın sonunun eşiğine varıyorlar. Ama içeri giremiyorlar. Çünkü dördün birincisinin ve dördün yedincisinin ne olduğunu bilmemektedirler. Sonunda Adson'un sevda hastalığı depreşiyor ama bu kez oldukça bilgince. Kitaplığa yaptığımız ziyaret saatler süren çabaya mal oldu. Sözcüklerle dile getirmek gerekirse yapmamız gereken denetim basitti. Ama yazıları okuyup geçitleri ve kör duvarları haritada işaretlemek, baş harfleri not etmek, labirentin açıklık ve çıkmazlarının el verdiğince çeşitli yolları izlemek çok uzun sürdü. Üstelik can sıkıcıydı. Acı bir soğuk vardı. Gece rüzgarsızdı ve ilk akşam bizi tedirgin eden o ince ıslıklar işitilmiyordu. Ama duvarlardaki yarıklardan nemli, buz gibi bir hava sızıyordu. Ellerimiz uyuşmadan ciltlere dokunabilmek için yün eldivenler giymiştik. Ama bunlar kışın yazı yazmak için kullanılan parmak uçları açık eldivenlerdi. Ara ara soğuktan zıplayarak yarı donmuş ellerimizi lambanın alevine tutuyor, koynumuza sokuyor ya da birbirine sürtüyorduk. Bu yüzden işimizi sırasıyla tamamlayamadık. Durup dolapları karıştırıyorduk. William burnunun üstündeki yeni camlarla kitapları okumak için oyalanabiliyor. Her başlığı okuyuşunda yapıtı bildiği ya da uzun zamandır aramakta olduğu ya da adını hiç duymadığı için büyük bir heyecan ve meraklı sevinç çığlıkları atıyordu. Kısaca her kitap onun için bilinmeyen bir ülkede rastladığı bir masal hayvanı gibiydi. Bir el yazmasının sayfalarını çevirirken başkalarını aramamı buyuruyordu. Bak bakalım şu dolapta ne var? Ben heceleyerek, ciltleri kaldırarak okuyordum. Beda'nın, Angloların tarihi, yine Beda'nın tapınak mimarisi hakkında, tavernaya dair, Dionysus şenliklerinin zamanı ve tarihi, otografi, ölçü hesapları hakkında, Ermiş Katberg'in yaşamı, ölçü sanatı, doğal bu, tümü de saygıdeğerin yapıtları. Bak bak şunlara bak, retorik bilgisi hakkında, retoriğe ilişkin yapıtların yerlerinin belirlenmesi. Burada da birçok dilbilimci var. Priscian, Honoratus, Donatus, Victorianus, Metrarius, Eaches, Pocus, Esper. Tuhaf şey. Anglialı yazarların burada olduğunu sanmıyordum. Bakalım altta ne var? Hisperica Famina. Nedir bu? Bir İrlanda şiiri. Dinle. Anlamını kavrayamıyordum. Ama William okurken sözcükleri ağzında öyle yuvarlıyordu ki köpüklü dalgaların sesini duyar gibi oluyordu insan. Ya bu? Malmesbury'le Athelm. Şu sayfayı dinle. Bütün sözcükler aynı harfle başlıyor. Benim adalarımda yaşayan insanların hepsi de biraz kaçıktır dedi William övünçle. Şimdi de öteki dolaba bakalım. Virgilius. Burada ne arıyor? Virgilius'un nesi? Gorgiçler mi? Hayır. Epitomi. Hiç duymamıştım. Bu Maron değil. Tolsolu Virgilius. Retorikçi. Efendimizin doğuşundan 600 yıl sonra yaşamış. Büyük bir bilge olarak ün yapmış. Burada diyor ki, sanatlar, şiir, retorik, dil bilgisi, güzel konuşma, mantık ve geometridir. Ama hangi dilde yazıyordu? Latince. Ama kendi buluşu olan çok daha güzel bulduğu bir Latince. Şurayı oku. Diyor ki, gök bilim burçları inceler. Bu burçlar şunlardır. Mon, Man, Tonte, Piron, Damet, Parfelleo, Belgalik, Margalet, Lutamiron, Taminon, Erapalut. Deli miydi? Bilmiyorum. Benim adalarımdan değildi. Dinle bak ne diyor. Ateşi tanımlamanın 12 yolu vardır. Ama hiç kimse böyle konuşmuyor ki. İyi ki konuşmuyor. Ama öyle zamanlar oldu ki dil bilimciler dünyanın kötülüğünü unutmak için çarpışık sorunlarla uğraşarak oyalanırlardı. İşittiğime göre o dönemde Gebandus ve Terentus adlı retorikçiler tam 15 gün 15 gece ego sözcüğünün hitap biçimi üstüne tartışmışlar. Sonunda silaha sarılmışlar. Bakın bu da öyle dinleyin. Asmalar arasında maymunlarla yılanların başlarını uzattıkları, sebzelerden oluşmuş olağanüstü güzellikte resimlerle süslenmiş bir kitap yakalamıştım. Şu sözcüklere bakın. Kantamen, Kollamen, Gaglamen, Stemyamen, Plasmamen, Sonerus, Alboreus, Gaudiflus, Glaucicomus. Benim adalarım dedi bir kez daha William yumuşak bir sesle. Bu uzak İrlanda'nın rahiplerine sert davranma. Eğer bu manastır varsa, eğer hala Kutsal Roma İmparatorluğundan söz ediyorsak, bunu onlara borçluyuz. O sıralarda Avrupa'nın geri kalan bölümü bir yıkıntı yığınına indirgenmişti. Günün birinde Galya'da bazı papazların yaptıkları vaftizlerin tümünü de geçersiz saydılar. Çünkü bebekleri baba kız adına vaftiz ediyorlardı. Yeni bir sapkınlık uyguladıkları ve İsa'yı bir kadın olarak kabul ettikleri için değil, artık Latince bilmedikleri için. Salvator gibi mi? Az çok. Kuzeyin en ucundan korsanlar nehirler boyunca Roma'yı yağmalamaya geliyorlardı. Puta tapanların tapınakları yakılıp yıkılıyordu. Hristiyan tapınakları ise daha ortada yoktu. Yalnız İrlandalı rahipler manastırlarında durmadan yazdılar, okudular, okudular, yazdılar. Minyatürler yaptılar. Sonra da hayvan derisinden yapılmış küçük gemileri atlayıp bu ülkelere doğru kürek çektiler. İncil'i öğrettiler. Sanki sizler inançsızmışsınız gibi. Anlıyor musun? Sen Bobbio'ya gittin. İrlandalı rahiplerden biri, Ermiş Colombano tarafından kuruldu bu kent. Bırak, eskisini Avrupa'da artık hiç kimsenin bilmediğini görünce yeni bir Latince icat etmiş olsunlar. Onlar büyük insanlardı. Ermiş Brandon, ta Blest adalarına dek geldi. Cehennemin kıyılarına yelken açtı. Orada bir kayaya zincirlenmiş olan Yehuda'yı gördü. Günün birinde bir adaya yanaştı, karaya çıktı. Orada bir deniz canavarı vardı. Kuşkusuz hepsi deliydi, diye yineledi hoşnutlukla. Bu resimler, gözlerime inanamıyorum. Ne çok renk, dedim hoşnutlukla. Çok renkli olmayan bir ülkede biraz mavi ve bol bol yeşil. Ama burada durup İrlandalı rahipler üstüne tartışmanın sırası değil. Bilmek istediğim burada Anglikanlarla başka ülkenin dil bilimcileri arasında ne aradıkları. Haritana baksana neredeyiz şimdi? Batı kulesindeki odalarda. Şeritlerdeki yazıları da kopya ettim. Böylece kör odadan yedigen odaya giriliyor. Buradan kulenin tek bir odasına geçiş var sadece. Kırmızıyla yazılmış harf, H harfi. Sonra odadan odaya geçerek kulenin içinde dolanıp kör odaya geri dönüyoruz. Harflerin sırası. Haklısınız. Hiberni. Eğer kör odadan yedigen odaya geri dönülürse, Hibernia. Önceki üç odanın tümünde olduğu gibi burada da Apokalips'in baş harfi olan A harfi var. Sonra Ultima Thule'ün yazarlarının yapıtları geliyor. Sonra da dil bilimcilerle retorikçiler. Çünkü kitaplığı düzenleyen adamlar, Tulsolu bile olsa, bir dil bilimcinin İrlandalı dil bilimcilerle bir arada olması gerektiğini düşünmüşler. Bu bir ölçüt. Görüyorsun değil mi? Bir şeyler anlamaya başlıyoruz. İçeri girdiğimiz Doğu Kulesi'ndeki odalarda Fons diye okumuştuk ama ne demek bu? Haritanı iyi oku. Bundan sonra gelen odalardaki harfleri içeri giriş sırasına göre okumayı sürdür. Fons, Adaeu. Hayır, Fons, Adae. U, doğudaki ikinci penceresiz oda. Bu odayı anımsıyorum. Belki de başka bir sıraya uyuyordur. Fons, Adae'de, yani yeryüzü cennetinde ne bulduk? Birçok İncil vardı orada. Bir de İncil'le ilgili yorumlar, yalnızca kutsal yazılar. Görüyorsun, yeryüzü cennetine denk düşen Tanrı sözü ki herkes onun uzakta, doğuda olduğunu söylüyor. Burada, batıda ise İrlanda var. Yani kitaplığın planı dünya haritasını mı gösteriyor? Olabilir. Kitaplar da geldikleri ülkelere ya da yazarların doğdukları ya da bu durumda olduğu gibi doğmuş olmaları gereken yere göre düzenlenmiş. Kütüphaneciler kendi kendilerini dil bilimci Vergilius'un yanlışlıkla Toulouse'da doğduğunu, onun Batı adalarında doğmuş olması gerektiğini söylemişler. Doğanın yanlışını düzeltmişler. Yürüyüşümüzü sürdürdük. Görkemli İncillerle zenginleşmiş bir dizi odadan geçtik. Bunlardan biri benim hayal gördüğüm odaydı. Gerçekten de yine uzaktan ışığı gördük. William burnunu tutup küllerin üstüne tükürerek onu söndürmeye koştu. Ne olur ne olmaz diye odadan çabuk çabuk geçtik. Ama güneşe bürünmüş kadın ile rengarenk güzel İncil'i ve canavarı orada görmüş olduğumu anımsıyordum. En son girdiğimiz odadan başlayarak odaların sırasını yeniden saptadık. Bu odanın kırmızı renkli baş harfi Y idi. Geriye doğru okuyunca İspanya sözcüğü çıktı. Ama sözcüğün sonundaki A harfi aynı zamanda Hibernia sözcüğünün son harfi oluyordu. William'ın söylediğine göre bu içinde çeşitli kitapları karışık olarak barındıran bazı odaların da var olduklarının belirtisiydi. Ne olursa olsun İspanya işaretini taşıyan alan bize tümü de çok güzel yapılmış, Birçok el yazması İncil'le doluymuş gibi göründü. Miriam bunun İspanyol sanatı olduğunu anladı. Belki de tüm Hristiyanlık dünyasında peygamberin kitabının kopyalarının ve onun sayısız yorumunun en büyük derlemesinin bu kitaplıkta olduğunu anladık. Libanalı Bitus'un İncil yorumuna koca koca ciltler ayrılmıştı. Metin az çok hepsinde aynıydı. Ama resimler zengin, akıl almaz bir çeşitlilikteydi. William, Asturias bölgesinin en büyük minyatürcüleri arasında saydığı bazı minyatürcülerin adlarını tanıdı. Buna benzer gözlemler yaparak bir akşam önce yanından geçtiğimiz Güney Kulesi'ne vardık. İspanya'nın S odası bir E odasına açılıyordu. Yavaş yavaş kulenin 5 odasının içinden dolaşarak başka çıkışı olmayan kırmızı bir L harfinin bulunduğu son odaya vardık. Tersinden okuduk. Leones çıktı. Leones, güney. Bizim haritamıza göre Afrika'dayız. Burada aslanlar var. İnançsız yazarların bunca metnini burada bulmamızın nedenini açıklıyor bu. Başkaları da var dedim dolapları karıştırarak. İbn Sina'nın Kanun fit tıpı. Sonra bilmediğim çok güzel bir yazı ile yazılmış olan el yazması. Süslemelerine bakılırsa bir Kur'an olmalı. Ama ne yazık ki Arapça bilmiyorum. Kur'an mı? İnançsızların kutsal kitabı, sapık bir kitap. Bizimkinden değişik bir bilgi içeren bir kitap. Onu buraya aslanların, canavarların bulunduğu yere niçin koyduklarını anlıyorsun, değil mi? O kitabı canavarların üstünde görmemizin nedeni bu. Aralarında tek boynuzlu da görmüştüm. Leones denen bu bölge, kitaplığı Kur'anların yalan saydıkları kitapları barındırıyor. Şuradaki nedir? Latince bunlar ama Arapçadan çevrilmiş. Eyüp el-Ruhavi, Kuduz'la ilgili bir inceleme. Bu da bir hazineler kitabı. Bu, El-Hazen'in görünüşlere dairi. Görüyorsun canavarlar ve yılanlar arasına Hristiyanların çok şey öğrenecekleri bilimsel yapıtları da koymuşlar. Kitaplık yapıldığı zaman böyle düşünüyorlarmış. Peki ama yılanlar arasına niçin içinde tek boynuzlu resmi olan bir kitap koymuşlar diye sordum. Anlaşılan kitaplığın kurucularının garip düşünceleri varmış. Uzak ülkelerde yaşayan akıl almaz hayvanlardan söz eden bu kitabın da inançsızların yaydıkları yalanlar dağarcığının bir parçasını oluşturduğunu düşünmüş olsalar gerek. Ama tek boynuzlu yalan mı? Çok tatlı bir hayvan. Üstelik simgesel. İsa'nın ve erdenliğin simgesi. Ancak ormana el değmemiş bir kız salarak avlanabilir. Hayvan onun tertemiz kokusunu alınca gidip başını onun kucağına koyar. Avcıların tuzaklarına kendiliğinden düşer. Öyle söyleniyor Atsu ama birçokları bunun bir masal, puta tapanların bir uydurması olduğuna inanır. Ne hayal kırıklığı dedim. Bir gün ormandan geçerken bir tek boynuzluya rastlamak isterdim. Yoksa ormandan geçmenin ne tadı olur? Ama bu hayvanın var olmadığı söylenmiyor ki. Belki de bu kitapların betimlediğinden farklıdır. Venedikli bir gezgin çok uzak ülkelere, neredeyse ta haritada söze edilen Cennet Pınarı yakınlarına dek gitmiş ve orada tek boynuzlular görmüş. Ama onları hantal, kaba saba, çok çirkin ve kara bulmuş. Sanırım alnında tek bir boynuzu olan gerçek hayvanlar da onun gördüğü. Belki de hiçbir zaman tam anlamıyla yanılmayan antik bilim üstadlarının aslına uygun olarak betimledikleri hayvanın eşiydi bunlar. Sonra bu betimleme yetkeden yetkeye bir dizi düşlemsel işlemden geçerek değişmiş. Böylece tek boynuzlular söylencelerde adı geçen beyaz, uysal, düşsel hayvancıklar olup çıkmışlar. Günün birinde bir ormanda bir tek boynuzlunun yaşadığını işitirsen sakın bir genç kızla gitme oraya. Bakarsın hayvan Venediklinin tanıklık ettiğine bu kitaptakinden daha çok benzer. Peki ama Tanrı antik bilim üstadlarına tek boynuzlunun gerçek yapısını nasıl açıklamış? Açıklama değil, yaşantı. Tek boynuzluların yaşadığı ülkelerde ya da tek boynuzluların bizim kendi ülkemizde yaşadıkları zamanlarda dünyaya gelme şansına sahipmişler. Öyleyse sizin izlerini hep aradığınız antik bilime nasıl güvenebiliriz? Eğer bu bilgi bize onu böylesine keyfince yorumlamış olan yalan kitaplarca aktarılıyorsa, kitap inanmak için değil, araştırmak için yazılır. Bir kitap karşısında onun ne dediğini değil, ne demek istediğini sormalıyız kendi kendimize. Kutsal kitapların eski yorumcuları bu düşünceye açık seçik sahiptiler. Bu kitapların sözüne ettikleri gibi bir tek boynuzlunun sağ töresel ya da alegorik ya da analojik bir gerçeği var. Ama tıpkı erdenliğin soylu bir erdem olduğu düşüncesinin gerçek olarak kalması gibi bir gerçektir o. Öteki üç gerçeği destekleyen sözel gerçeğe gelince, sözcüğün hangi ilk deneyden doğduğuna bakmak gerek. Üst anlamı iyi olarak kalsa bile sözel anlam tartışılmalıdır. Bir kitapta elmasını ancak bir keçinin kanıyla kesilebileceği yazılıdır. Büyük üstadım Roger Bacon bunun doğru olmadığını, çünkü denediğini, başarısızlığa uğradığını söylüyor. Ama eğer elmasla keçi kanı arasındaki bağlantının bir üst anlamı olsaydı, bu anlam değişmeden kalırdı. Öyleyse sözcükler yalan söylese de üst gerçekler dile getirilebilir dedim. Yine de şu tek boynuzlunun var olmaması ya da hiçbir zaman var olmamış olması ya da günün birinde var olamayacağı düşüncesi üzüyor beni. Her şeye yeten tanrısal güce sınırlar koymak doğru değildir. Tanrı isterse tek boynuzlular da var olabilir. Ama üzülme, gerçek varlıklardan değilse bile olası varlıklardan söz eden kitaplarda var onlar. Öyleyse Tanrı bilimsel bir erdem olan inanca başvurmaksızın mı okumalı kitapları? İki Tanrı bilimsel erdem daha kalıyor geriye. Olası olanın olması umudu ve olası olanın olduğuna yürek temizliğiyle inanmış olanlara karşı duyulan acıma. Ama eğer insanın usu yatmazsa tek boynuzlu neye yarar? Venantus'un kardaki domuz ahırına dek uzayan ayak izleri benim ne işime yaramışsa o da o işe yarar. Kitaplardaki tek boynuzlu tıpkı bir baskı gibidir. Eğer baskı varsa, baskısı yapılan bir şeyin var olmuş olması gerekir. Ama siz baskısından farklı bir şey diyorsunuz. Elbette, baskı her zaman baskısı olduğu varlıkla aynı biçimde olmaz. Bazen bir varlığın zihnimizde bıraktığı izlenim ortaya çıkarır. Bir fikrin baskısıdır o zaman. Fikir nesnelerin imidir. İmge fikrin imi, yani imin imidir. İmgeden varlığın kendisini değilse bile başkalarının edinmiş oldukları o varlığın kavramını elde edebilirim. Peki bu size yeter mi? Hayır. Çünkü gerçek bilim imlerden başka bir şey olmayan kavramlarla yetinmemeli. Nesneleri kendilerine özgü gerçekleri içinde ortaya çıkarmalıdır. Böylece izin izinden giderek zincirin ilk halkasındaki bireysel tek boynuzluya ulaşmak istiyorum. Tıpkı Venantus'un katilinin bıraktığı belirsiz imlerden tek bir bireye, katilin kendisine ulaşmak istediğim gibi. Ama bu her zaman kısa bir sürede ve başka imlerin aracılığı olmaksızın gerçekleştirilemez. Öyleyse ancak yalnızca bana başka bir şeyden söz eden bir şeyden söz edebilirim. O da başka bir şeyden söz eder. Böylece gider. Peki son nesne, gerçek olan nesne yok mudur hiç? Belki de vardır. Bireysel tek boynuzlu. Hem kaygılanma, şu günlerde rastlayacaksın ona. Ne denli kara ve çirkin olursa olsun. Tek boynuzlular, aslanlar, Arap yazarlar ve genel olarak Araplar dedim bunun üzerine. Kuşkusuz burası rahiplerin sözünü ettikleri Afrika. Kuşkusuz öyle. Öyle olduğuna göre de burada Tivolili Pasivi'nin sözünü ettiği Afrikalı ozanları bulmamız gerek. Gerçekten de geldiğimiz yoldan geri dönüp yeniden L odasına girince bir dolaptan Floro, Fronto, Apuleius, Martineus Capella ve Fulgentius'un kitaplarının bir derlemesini bulduk. Beringer'ın belli bir gizin açıklamasının bulunduğunu söylediği yer burası öyleyse dedim. Öyle gibi. Beringer, Afrika'nın sonu terimini kullanmıştı. Malachi'yi öylesine çileden çıkaran anlatım buydu. Finish, sonu da olabilir. Meğer ki, büyünlem çıktı ağzından. Clomagnius'un yedi kilisesi aşkına. Bir şeyin farkına varmadın mı? Neyin? Geri dönelim. Başladığımız S odasına. Birinci kör odaya döndük. Dört geçidi vardı bu odanın. Biri sekizgende bir penceresi olan Y odasına açılıyordu. Biri yapının dış yüzü boyunca İspanya sırasını sürdüren P odasına açılıyordu. Kule yönündeki geçit az önce içinden geçip buraya geldiğimiz E odasına açılıyordu. Sonra bir kör duvar geliyordu. Son olarak da U baş harfinin bulunduğu ikinci bir kör odaya açılan geçit. S odası aynalı olan odaydı. Neyse ki hemen sağımdaki duvardaydı, yoksa yine korkuya kapılırdım. Haritama dikkatle bakınca bu odanın özelliğinin ayrımına vardım. Öteki üç kulenin tüm öteki kör odaları gibi bu odanın da ortadaki yedigen odaya açılması gerekiyordu. Eğer açılmıyorsa yedigene giriş bitişikteki kör odadan U odasından olmalıydı. Ama bir geçitle iç sekizgene bakan bir penceresi olan bir T odasına açılan, bir başka geçitle de S odasına bağlanan bu odanın öteki üç duvarı kitaplarla doluydu. Çevremize bakınca şimdi haritadan da açıkça görülen durumu doğruladık. Mantıksal nedenlerle olduğu kadar, tam bir simetri sağlama nedeniyle de bu kulede yedigen bir oda olmalıydı ama yoktu. Yok dedim. Olmaması imkansız. Eğer olmasaydı, öteki odalar daha büyük olurdu. Oysa bu odalar aşağı yukarı öteki uçlardaki odaların biçiminde. Yedigen oda var ama ulaşılamaz. Duvarlarla mı çevrili? Belki de. İşte Afrika'nın sonu, işte şimdi ölmüş olan o meraklıların çevresinde dolaştıkları yer. Duvarlarla çevrili ama bu bir geçit olmadığı anlamına gelmez. Tersine kesinlikle bir geçit var. Venantus bu geçiti bulmuştu ya da Adelmo'dan yerini öğrenmişti. O da Berengir'dan. Venantus'un notlarını bir kez daha okuyalım. Binişinin altından Venantus'un kağıdını çıkarıp yeniden okudu. Putun üstündeki kol dördün birincisinde ve yedincisinde çalışıyor. Çevresine bakındı. Elbette. İdolüm aynadaki imge. Venantus bizim dilimizden çok Yunanca düşünüyordu. Bu dilde eidolon, hortlak anlamına geldiği kadar imge anlamına da gelir. Aynı bizim çarpıtılmış imgemizi yansıtıyor. Dün gece biz bile hortlak sandık onu. Peki aynanın üzerindeki dört ne olabilir? Yansıtan yüzey üzerinde bir şey mi? Öyleyse aynada yansıyan ve Venantus'un tanımına uyan bir şeyi görebilmek için belli bir açıda durmalıyız. Her yönü denedik ama sonuç alamadık. Bizim imgelerimizin ötesinde, ayna lambanın güçlükle aydınlattığı odanın geri kalan bölümünün çarpışık çizgilerini yansıtıyordu. Öyleyse diye düşünüyordu William. Aynanın üstünde sözcükleriyle aynanın arkasını anlatmış olabilir. Bu da bizi bitişik odaya geçmeye zorluyor. Çünkü bu aynanın bir kapı olduğuna hiç kuşku yok. Ayna ortalama bir adam boyundan daha yüksekti. Sağlam bir meşe çerçeveyle duvara asılmıştı. Ona her türlü dokunduk. Tırnaklarımızı çerçeveyle duvar arasına sıkıştırarak parmaklarımızla bastırmayı denedik. Ama ayna duvarın bir parçasıymış gibi sağlamdı, taş gibiydi. Aynanın arkasında değilse, aynanın üstünde olabilir diye mırıldandı William. Kolunu kaldırıp ayak parmaklarının ucunda yükseldi. Elini çerçevenin eksik kenarında gezdirdi. Tozdan başka bir şey bulamadı. Hem diye düşündü William neşesiz. Aynanın arkasında bir oda olsa bile aradığımız ve ötekilerin aradıkları kitap o odada değil artık. Çünkü önce Venantus, sonra da Berengir, Tanrı bilir nereye alıp götürdü onu. Ama belki Berengir onu buraya geri getirmiştir. Hayır, o akşam biz kitaplıktaydık ve her şey onun, kitabın çalınmasından bir süre sonra aynı gece hamamda öldüğünü gösteriyor. Yoksa ertesi gün onu yine görürdük. Neyse, şimdilik Afrika'nın sonunun yerini saptadık. Kitaplığın haritasını geliştirmek için tüm gerekli öğelere de sahibiz. Kabul etmelisin ki labirentin gizemlerinin çoğu artık aydınlatıldı. Biri dışında tümü diyebilirim. Sanırım Menantus'un el yazmasını bir kez daha dikkatle okursam başka incelemelerden daha çok ayrıntı elde edebileceğim. Labirentin gizemini içeriden çok dışarıdan daha iyi çözdüğümüzü gördün. Bu akşam çarpık imgelerimizin karşısında sorunun çözümüne varamayacağım. Hem ışık da gücünü yitiriyor. Gel haritayı betimlememize yarayacak olan öteki belirtileri de işaretleyelim. Buluşlarımızı elimdeki haritaya kaydederek öteki odalardan geçtik. Yalnızca matematik ve astronomi yazılarına ayrılmış olanlara rastladık. Kimilerinde ise hiç tanımadığımız harflerle yazılmış, belki de Hindistan'dan gelme el yazmaları vardı. Iudae ve Egyptus sözcüklerini oluşturan iç içe geçme iki sıra odada dolaştık. Özetle okuru çözdüğümüz şifrelerin ayrıntılarıyla yormamak için sonradan bunları haritada kesin olarak işaretleyince kitaplığın gerçekten de yer yörüngesine göre tasarlanıp düzenlendiğine inandığımızı söyleyeceğim. Kuzeyde Anglia ve Germani vardı. Batı duvarı boyunca Gallia ile birleşiyor, sonra batı uçta Hibernia'yı, güney duvarına doğru da Roma'yı ve İspanya'yı oluşturuyordu. Sonra güneyde Lyonis, Egyptus geliyor. Bunlar doğuya doğru Iudia ve Fons Adae'yi oluşturuyorlardı. Doğuyla kuzey arasında duvar boyunca Acaia, William'ın dediği gibi Yunanistan'ı belirtmek için iyi bir simge. Gerçekten de bu dört odada yığınla putperest antik çağ şair ve filozofu vardı. Harflerin sıralanışı tuhaftı. Bazen tek bir yönde gidiyor, bazen geriye doğru, bazen de çember biçiminde. Daha önce de söylediğim gibi sık sık bir harf iki ayrı sözcüğü oluşturmaya yarıyordu. Ama bu düzenlenişte olağanüstü bir kural aramanın anlamı olmadığı açıktı. Kütüphanecinin belli bir yapıtı bulmasını sağlayan anımsatıcı bir düzendi bu yalnızca. Bir kitabın dördüncü akaide olduğunu söylemek, onun akaide sözcüğünün başındaki A harfinin bulunduğu odadan başlayarak sayıldığında dördüncü odada olduğu anlamına geliyordu. Kitabı bulmak için kütüphanecinin izleyeceği yolu ister kavisli ister düz olsun ezbere bildiği anlaşılıyordu. Örneğin akaide dörtgen biçiminde yerleştirilmiş dört odadan oluşuyordu. Yani ilk A harfi aynı zamanda sonuncu A harfi oluyordu. Biz bile kısa zamanda öğrenmiştik bunu. Böylece kör duvarların düzenini hemen anladık. Örneğin duvardan gelindiğinde Akaya'nın odalarından hiçbiri ondan sonraki odaların hiçbirini açılmıyordu. Labirent o noktada son buluyordu. Yeniden Kuzey Kulesi'ne ulaşmak için öteki üç odadan geçmek gerekiyordu. Ama doğal olarak kütüphaneciler Fons'tan girince diyelim ki Anglia'ya gitmek için Aegyptus, İspanya, Gallia ve Germani'den geçmek gerektiğini iyi biliyorlardı. Kitaplıktaki verimli keşif gezimiz bunlar ve bunlara benzer başka güzel buluşlarla sona erdi. Ama oradan hoşnut çıkmaya hazırlandığımızı söylemeden önce okurlarıma bir itirafta bulunmalıyım. Keşif gezimize başlangıçta bu gizemli yerin anahtarını bulmak için çıktığımızı ama konu ve düzenlenişlerine göre işaretlediğimiz odalarda oyalanırken tıpkı gizemli bir anakara ya da bir terra incognita keşfedermişçesine çeşitli türde kitapları karıştırdığımızı söyledim. Genellikle bu keşif ikimizin görüş birliğiyle gerçekleşti. William'la ben aynı kitapları karıştırıyorduk. Ben en tuhaf olanları ona gösteriyordum. O da anlayamadığım birçok şeyi açıklıyordu bana. Ama bir an geldi ki, Leones denen Güney Kulesi'ndeki odalarda dolaşırken, üstadım tuhaf, optik çizimleri olan, Arapça yapıtlarla dolu bir odada durdu. O akşam bir değil, iki lambamız olduğu için ben de merakla bitişik odaya girdim. Kitaplığın yasalarını koyanların bilgi ve sağduyusuyla okunmak için kesinlikle hiç kimseye verilemeyecek kitapların bir duvar boyunca toplandığının ayrımına vardım. Çünkü bu kitaplar çeşitli biçimlerde bedensel ve ruhsal hastalıklara ilişkindi ve hemen hemen tümü de kafir bilim adamlarınca yazılmışlardı. O sırada gözüm bir kitaba ilişti. Büyük değildi ama konudan çok uzak minyatürlerle süslenmişti. Çiçekler, asmalar, çift çift hayvanlar, bazı sağaltıcı otlar, başlığı aşk aynasıydı. Bolognalı Maximus tarafından yazılmıştı. Tümü de aşk hastalığı ile ilgili birçok başka kitaptan alıntılar vardı içinde. Okurun anlayacağı gibi hastalıklı merakımın uyanması çok sürmedi. Kitabın başlığı bile sabahtan beri uyuşmuş olan zihnimi yeniden kızın imgesiyle tutuşturmaya yetti. Bütün gün kendi kendime bu düşüncelerin aklı başında dengeli bir çömeze yakışmadığını söyleyerek sabahki düşüncelerimi geri itmeye çalışmıştım. Öte yandan dünün olayları zihnimi oyalayacak ölçüde zengin ve yoğun olduğundan isteğim yatışmıştı. Öyle ki geçici bir tedirginlikten başka bir şey olmayan o duygudan artık kurtulduğuma bile inanıyordum. Oysa o kitabı görmek bile bana senden söz eder dedirtmeye yetti ve sandığımdan çok daha fazla aşk hastası olduğumu gösterdi. Sonradan öğrendiğime göre hekimlikle ilgili kitapları okurken insan hep bu kitaplarda söze edilen acıları duyduğuna inandırırmış kendini. William'ın odaya girip böyle kendimi kaptırmış ne okuduğumu sormasından korktuğum için kaçamak bir göz attığım o sayfaları okumak bile bu hastalığa yakalandığıma kesinlikle inandırdı beni. Hastalığın belirtileri öylesine iyi tanımlanmıştı ki bir yandan hasta olduğumu görmek kaygılandırırken bir yandan da durumun böyle canlı bir biçimde betimlendiğini görmek sevindiriyordu beni. Hasta olsam bile aynı hastalıktan birçok başka insan da acı çektiğine göre hastalığımın deyim yerindeyse normal olduğuna kendimi inandırdım. Sözlerinden alıntılar verilen bu yazarlar sanki betimlemeleri için tam da beni örnek almış görünüyorlardı. İbni Harezm'in sayfaları beni çok etkiledi. Aşkı sağaltımı kendi içinde olan, baş kaldıran bir hastalık olarak niteliyordu. Çünkü bu hastalığa yakalanan insan sağaltılmayı dilemez. Aşk acısı çeken iyileşmek istemez. O sabah her gördüğüm şeyin beni niçin böylesine coşkulandırdığını, aşkın Anrikalı Basilio'nun da söylediği gibi insanın içine niçin gözlerinden girdiğini ve böyle bir hastalığa yakalanan kimsenin niçin aşırı bir sevinç gösterdiğini, aynı zamanda niçin kendi kendine olmak istediğini ve yalnızlığı yeğe tuttuğunu, çevresindeki öteki olayların büyük bir tedirginlik ve insan dilini bağlayan bir şaşkınlığa yol açtığını anladım. İştenlikli bir sevdanın sevdiğini görmesi engellendiği zaman sararıp solduğunu, sonunda yatağa düştüğünü, bazen hastalığın beyne egemen olduğunu, bu duruma gelen kimsenin aklını yitirip abuk subuk şeyler söylediğini okuyunca korkuya kapıldım. Ama hastalığın kötüye gittiği zaman ölüme yol açabileceğini kaygıyla okudum ve kendi kendime, kızın bana verdiği sevincin ruhun sağlığına gereken ilgiyi göstermeksizin, bedenin yüce bir biçimde kurban edilmesine değip değmeyeceğini sordum. Basilio'nun bir başka alıntısına daha rastladım. Buna göre, her kim ruhunu kusurlar ve düzensizliklerle karıştırırsa, yaşam için yararlı ve gerekli olan ne varsa bozulur. Berrak ve düzenli ruh, kösnül etin çamuruna bulaşır ve bedenin arılığı ve düzenliliği bulanır ve yaşamsal görevler için yararsız hale gelir. Doğrusu hiç düşmek istemediğim bir durum. Daha sonra Ermiş Hildegard'ın bazı sözlerinden, o gün duyduğum ve kızın yokluğundan kaynaklanan tatlı acı duygusuna yorduğum hüznün, cennetteki o uyumlu ve kusursuz durumundan ayrılan bir insanın duyduğu duyguya tehlikeli bir biçimde benzediğini, bu kara ve acı kara sevdanın yılan ıslığından ve şeytanın esininden doğduğunu öğrendim. Bu görüşe onun gibi bilgili olan kafirler de katılıyordu. Çünkü Ebu Bekir Muhammed İbn Zekeriya Errazi'ye yorulan satırlar ilişti gözüme. Errazi, Liber Continens'te sevi hüznünü kurbanını tıpkı bir kurt gibi davranmaya iten kurt hastalığıyla bir tutuyordu. Tanımı boğazımı sıktı. Sevdalıların önce dış görünüşleri değişime uğruyordu. Görme yetileri azalıyor, gözleri çukurlaşıyor, gözyaşları tükeniyor, dilleri yavaş yavaş kuruyor ve üstünde kabarcıklar beliriyor. Tüm gövdeleri kurumuş, sürekli susuzluk çekiyorlardı. O zaman bütün günlerini yüzü koyun yatarak geçiriyorlar. Yüzlerinde ve kaval kemiklerinde köpek ısırığına benzer izler beliriyor. Sonunda geceleri tıpkı kurtlar gibi mezarlıklarda dolaşıyorlardı. Son olarak Büyük İbn Sina'nın alıntılarını okuyunca durumun ciddiliğinden kuşkum kalmadı. İbn Sina aşkı, insanın karşı cinsten birinin yüz çizgilerini, el kol devinimlerini ve davranışlarını durup durup düşünmekten doğan sürekli bir hüzün düşüncesi olarak tanımlıyordu. Bir hastalık olarak doğmuyordu ama doyurulmazsa bir saplantıya dönüşüyordu. Sonunda göz kapakları durmadan seyirir, soluk düzensizleşir, hasta bir güler, bir ağlar, nabız hızlanırdı. İbn Sina bir insanın sevdalı olup olmadığını anlamak için daha önce Galen'in önerdiği şaşmaz bir yöntem salık veriyordu. Hastanın bileğini tutun ve karşı cinsten birçok at sayın. Sonunda hangi adın nabzı hızlandırdığını bulursunuz. Üstadımın ansızın içeriye girip kolumu yakalamasından, damarlarımın atışından gizimi anlamasından korkuyordum. Bundan çok büyük bir utanç duydum. Ne yazık ki İbn Sina ilaç olarak iki sevgiliyi evlilik bağıyla birleştirmeyi öneriyordu. O zaman hastalık geçiyordu. Hiç kuşku yok. Zeki de olsa bir kafir de o. Çünkü hiçbir zaman iyileşmemeye yazgılı, daha doğrusu kendi seçimiyle ya da yakınlarının akıllıca seçimleriyle kendini hiçbir zaman hastalanmamaya yazgılı kılan bir Benedikten çömezinin durumuna hesaba katmıyordu. Neyse ki İbn Sina Kulun tarikatını düşünmese de birleştirilmeleri olanaksız sevdalıları düşünüyor. Köklü bir sağaltma yöntemi olarak sıcak banyoları öğütlüyordu. Ama sonra yine İbn Sina'ya göre başka yollar olduğunu da okudum. Örneğin vakitlerini sevilen kadını karalamakta geçiren yaşlı ve uzman kadınların yardımına başvurmak. Öyle görünüyor ki bu konuda yaşlı kadınlar erkeklerden daha uzman. Belki de çözüm buydu. Ama manastırda yaşlı kadın bulamazdım ki. Böylece bir rahipten, onu bana kötülemesini istemekten başka çare yoktu. Ama kimden? Hem sonra bir rahip dedikoducu bir koca karı kadar kadınları tanıyabilir miydi? Arabın önerdiği son çözüm utanç verici bir doğru yola getirme yöntemiydi. Çünkü mutsuz sevdalıyı birçok köle kızla birleştirmeyi öneriyordu. Bir çömez için hiç de uygun olmayan bir çare. Peki diye sordum kendi kendime sonunda. Genç bir rahip sevdadan nasıl kurtulabilir? Gerçekten de onun için hiç kurtuluş yok mudur? Yoksa Severnus'a ve onun sağaltıcı otlarına mı başvurmalıydım? Villanovalı Arnold'dan bir bölüm buldum sonunda. William'ın büyük bir saygıyla söz ettiğini işittiğim bir yazardı bu. Sevda hastalığının insan organizması kendini aşırı nem ve sıcaklık içinde bulduğu zaman aşırı miktarda sıvı ve havadan doğduğunu öne sürüyordu. Çünkü aşırı derecede çoğalan kan, aşırı miktarda tohum üretilmesine, bir cinsel seviyeye yol açıyor, kadında ve erkekte yoğun bir birleşme isteği yaratıyordu. Beynin orta karıncığının arkasında yer alan bir değerlendirme özelliği vardır. Bunun amacı, nesnelerin içindeki duyularla algılanamayan yönelimleri algılamaktır. Duyularla algılanan nesneye yönelik istek gereğinden güçlü olursa, bu değerlendirme yetisi allak bullak olur ve yalnızca sevilen insanın imgesiyle beslenir. O zaman tüm ruhu ve bedeni bir ateş kaplar. İnsan bir hüzünlenir, bir neşelenir. Çünkü ısı, sevinç anlarında yüzeye çıkar, yüzü yalazlandırır. Arnold'un önerdiği sağaltma yöntemi, sevilen nesneye kavuşma inancının ve umudunun yitirilmesine çalışmaktan, böylece düşüncenin ondan uzaklaşmasını sağlamaktan ibaretti. Öyleyse ben iyileştim ya da iyileşme yolundayım dedim kendi kendime. Çünkü düşüncelerimin nesnesini yeniden görme, görsem bile ona kavuşma, kavuşsam da ona yeniden sahip olma, ona yeniden sahip olsam bile rahiplik durumum ve ailemin durumunun bana yüklediği görevlerden ötürü onu yanımda tutma umudum çok azdı. Hatta hiç yoktu. Kurtuldum dedim kendi kendime ve kitabı kapattım. Kendime çeki düzen verdim. Tam o sırada William içeri giriyordu. Gizli çözülmüş olan labirente doğru gezimizi sürdürdük ve o an için saplantımı unuttum. Görüleceği gibi kısa bir süre sonra bu saplantıya yeniden yakalanacaktım ama çok daha değişik koşullar altında.